Ayrım 20. Peygamberden sonra. Leslie Hazelton. Sayfa 189. Hüseyin şehit olmaya kararlı olabilirdi. Ama Hur da onu öldürecek kişi olmama konusunda kararlıydı. Ama Ubaydullah'ın emriyle Hüseyin'e olan saygısı arasında kaldı. Hüseyin pelerin halkından sağ kalan son kişiydi. Hazreti Muhammed'in soyundandı, onun torunuydu. Hur onun Kufa'ya girmesine izin veremezdi. Ama ona saldıramazdı da. Hur'u bu zor durumdan kurtaran kişi yine Hüseyin oldu. Ne Arabistan ne de Kufa yönüne döndü. Hiç beklenmeyen bir tarafa, kuzeye yöneldi. Küçük kervanını Dicle ve Fırat nehirlerinin geçtiği muazzam ovaya bakan çöl kayalıkları boyunca götürürken Hur ve askerleri de bir düşman gibi değil, adeta refakat eder gibi onların yanında ilerlediler. Kadınlar ve çocuklar yorgun oldukları ve susadıkları için akşam karanlığında Fırat'ın bir kolu tarafından sulanan tarlalar ve bahçeler yakınında bir yerde kamp kurma emri verdi Hüseyin. Muharrem ayının ilk günü ve çarşambaydı ve Hüseyin istediği yere varmıştı. Daha fazla ilerlemeyecekti. İki gün sonraki sabah vakti Muharrem ayının üçüncü günü başlarken küçük kamp bir ordu tarafından sarıldı. Ubaydullah Hur'un Hüseyin'i yakalamayıp kuzeye gitmesine izin verdiğini haber alınca Kufa'dan acımasız bir gelen emirle yaklaşık 4000 süvari ve okçudan oluşan bir ordu göndermişti. Hur emri yerine getirmediyse de bu general gereğini yapacaktı. Generalin adı Şimr idi ve bu isimde Muaviye, Yezid ve Ubaydullah gibi bir başka kötülük simgesi olarak Şiilerin zihinlerinden hiçbir zaman çıkmayacaktı. General Hüseyin'in kampını saracak ve kamptan kimsenin nehre gitmesine izin vermeyecekti. Korkunç boğucu sıcakta kamptakilerin nehirden su alması engellenecekti. Amaçları onları susuz bırakıp Hüseyin'e diz çöktürmekti. Hüseyin'in 4000 asker tarafından kuşatılan 72 askeri çaresizdi. Hiçbir yere kaçamazlardı. Hüseyin de kaçış yolu aramıyordu zaten. Son varış noktasına ulaştığına göre o ve yanındakiler artık zamana bağlı tarih diyarından zamansız kahramanlar ve azizler diyarına geçebilirlerdi. Hem kuşatılanların ve hem de kuşatanların ondan sonraki 7 günlük süreçle ilgili anlattıklarına göre sanki oyun bu ıssız kum ve taş yığınından çok daha büyük bir sahnede oynanıyormuş gibi geldi onlara. Olayı anlatanlar sanki yaşananların ne kadar kutsal olacağını, tarihin yer çekimi bağlarını nasıl koparıp menkıbeye dönüştüğünün farkındaymış gibiydiler. Şimr ve 4000 askeri susuzluğun sonucunu bekler, arada sırada Hüseyin'in askerleriyle küçük gruplar halinde çatışmaya girerken ölmeyecek anılar oluşmaya başladı. Şiiliğin ikon imajları birer birer varlığını belli ediyordu. O kuşatılmış kampta Hüseyin'in kızıyla evlenmiş ve aynı zamanda yeğeni olan Kasım da vardı. Başlarına neler geleceğini bildikleri halde ölümü düşünmeden hayatı, geleceği kutladılar. Fakat evlilik bağı hiçbir zaman tamamlanamadı. Düğünden sonra Kasım kamptan çıkıp tek başına savaşmak istedi. Onun düğün günü olduğu için arzusunu reddedemediler. Kasım düğün kıyafetiyle çadırlı kamptan çıktı ve Şimr'in askerlerine doğru yürüdü. Şimr'in askerlerinden biri olayı, delikanlının geldiği yerde biz 10 kişiydik ve hepimiz at üzerindeydik diye anlattı. Delikanlı beyaz kıyafetiyle bize doğru yürüdü. Elinde kılıç vardı. Atlarımız huysuzlandı. Tepinmeye, dönmeye başladılar. Delikanlı da sinirliydi. Başını sağa sola çevirip duruyordu. Yürürken kulaklarında iki inci küpe sallandığını gördüm. Ama inci küpeler daha fazla sallanamadı. Yeni damat hemen öldürüldü ve düğün günü matem gününe döndü. Hüseyin'in üvey kardeşi Abbas da kamptaydı ve zincirli miğferinin üzerinde kahramanlık nişanı olan iki beyaz balıkçıl tüyü taşıyordu. Küçük kampta susuzluktan ağlamaya başlayan çocukları görünce gece karanlığında düşman askerlerinin arasından sızarak nehirde bir tulumu suyla doldurdu. Ama dönüşte yakalandı. Üzerine saldıran askerlerle mücadele etti. Ama sonunda kılıç kullanan kolunu kaybetti. Anlatılan hikayeye bakılırsa Abbas kolu kopunca güldü ve Allah bize bunun için iki kol verdi dedi. Sonra su tulumunun kenarını dişlerinin arasına sıkıştırdı ve kılıcı diğer eline alıp savaşmaya devam etti. Ama diğer kolu da kesilince yapacak bir şeyi kalmadı. Kalbine saplanan kılıç su tulumunu da deldi ve kanlı sular kumların üzerine aktı. Hüseyin'in büyük oğlu Ali Ekber yetişkinlik çağına yeni gelmişti. Güçlü bir delikanlıydı ve o da susuzluktan ölmektense savaşarak öleyim bari diyerek kamptan çıktı. Ona saldıranlardan biri olayı, yüzü ay gibi parlayan bir delikanlı üzerimize geldi diye anlattı. Ayaklarındaki sandaletlerden birinin bir bağı kopmuştu. Ama sağ mıydı, sol muydu hatırlamıyorum. Sanırım soldu. Ali Ekber öldürülünce Hüseyin koşup bir şahin gibi üzerine kapandı. Kollarına aldı onu. Şii posterlerinde ikisi hala böyle gösterilir. Mehdi ordusu komutanı Muktada el-Sadr'ın da babasını kollarını almış halde gösteren böyle bir posteri vardır. Ve onun saygın bir vaiz olan babası Muhammed Sadık el-Sadr da 1998'de iki büyük oğluyla beraber Saddam'ın katilleri tarafından öldürüldü. Ama belki de en ironik imaj Hüseyin'in hala bebek oğluna ait olandır. Bu küçük oğlan çocuğu susuzluktan o kadar zayıf düşmüştü ki ağlayamıyordu bile. Hüseyin büyük bir umutsuzluk içinde onu kollarına aldı ve çadırların önüne çıkıp düşmana gösterdi. Susuzluktan kurumuş çatlamış dudaklarını zorlukla açıp Şimr'in askerlerine yalvardı. En azından çocuklara su vermelerini istedi. Ama ona cevap olarak atılan ok Hüseyin'in ileriye doğru uzanmış kollarında yatan bebeğin boynuna saplandı. Anlatılanlara göre bebeğin kanları Hüseyin'in parmakları arasından süzülüp yere damlarken Hüseyin Allah'tan intikam istedi. Ama kuşaklar boyu tekrar tekrar anlatılan hikayelerin kendiliğinden oluşan bir mantığı vardır. Zaman içinde hikayelerde değişiklikler oldu ve bazıları Hüseyin'in Allah'tan intikam değil merhamet dilediğini söylediler. Onlara göre Hüseyin, "Oh Allah'ım şahidim ol ve bu kurbanı kabul et," dedi ve bebeğin kanı yer çekimine karşı koyup gökyüzüne doğru aktı ve bir daha da yere düşmedi. Sonra son günün akşamı Muharrem ayının 10'u, Aşure Şiiler için son akşam yemeği benzeri olan akşam geldi. Hüseyin yanında hala sağ kalmış olan adamlara kendisini yalnız bırakmaları için yalvardı. "Hepinizi bana ettiğiniz bağlılık yemini için serbest bırakıyorum," diye konuştu. "Karanlıktan yararlanın ve kaçıp evlerinize dönün. Bir deveden yararlanır gibi yararlanın karanlıktan. Yezid'in adamları sadece beni istiyorlar. Beni alırlarsa başka birini aramayacaklardır. Yalvarırım size, evlerinize, ailelerinize dönün." Ama askerleri kaldılar. Kurumuş, çatlamış, şişmiş dudaklarıyla, boğuk sesleriyle ve tüm susuzluklarına rağmen ondan ayrılmayacaklarına yemin ettiler. İçlerinden biri, "Sen amacına ulaşana kadar savaşacağız seninle birlikte," diye konuştu. Bir başkası, "Allah biliyor, yanıp küllerimin savrulacağını ve dirilip bunun bin kez tekrarlanacağını bilsem bile seni terk etmem," dedi. "Sadece bir kez öleceğimi bildiğime göre neden kaçayım ki?" Hüseyin o zaman, "O halde Allah'a dua edin ve ondan af dileyin. Çünkü yarın son günümüz olacak," diye konuştu. Sonra da ölüm karşısında söylenen "Allah'a aitiz ve ona döneceğiz" ifadesini kullandı. O son gece uzun bir gece oldu. Dua ve hazırlık gecesi oldu. Hüseyin üzerindeki zincir zırhı çıkarıp basit beyaz ve dikişsiz bir entari giydi. Bir kefendi bu. Bir kasede mür eritti, kendisine sürdü ve askerlerinin vücutlarına da bu kokudan sürdürdü. Hepsi de bunun ölüme hazırlık olduğunun bilincindeydi. Onlar ölenlerin vücuduna sürülen bu kokuyu önceden sürüyorlardı. Hüseyin'in kızlarından biri olayı hatırlarken gözyaşlarımı içime akıttım, boğulacak gibi oldum ve kendimi zor tuttum diye anlattı. "Sesimi çıkarmadım ve sonumuzun geldiğini anladım. Son acımız olacaktı bu." Gözyaşları bulaşıcıdır. Bir insandan diğerine kolayca geçebilir. İnsanlar bir sinemada ya da dışarıda üzücü ya da sevindirici bir olay karşısında ağlama ihtiyacı hisseder. kendini tutmaya çalışır ama bazen bunu başaramaz ve gözleri sulanır. Ama Şiiler gözyaşlarını tutmak için kendileriyle mücadele etmezler. Tam tersine bu konuda cesaretlendirilirler. Acı ve üzüntü derin inancın işaretidir. Sadece kefaretin, dehşetin değil, aynı zamanda gözyaşlarının işe yaradığına, onların bir amacı olduğuna inanmanın da açık bir ifadesidir. 1400 yıl önce Aşure'ye kadar geçen 10 gün içinde Kerbela'da yaşanan acılar tüm ayrıntısıyla hatırlandı ve canlandırıldı. Şii İslam'ın özü gibi olan olay yüzyıllardan beri sadece kutsal irade olarak değil, aynı zamanda ateşli anıların gücüyle her yıl tekrarlanan bir olay olarak yeniden yaşandı. Geniş bir taziye devri ya da tutku oyunu her yıl tekrarlandı. O kadar çok yerde, o kadar çok ayin yapıldı ki, Ortaçağ Hristiyanlığının Oberam Mergau dönemi bunların yanında sönük kaldı. Hareketler hemen hemen heybetli gösterişlidir. Diyaloglar alverden ziyade bir dizi konuşma halindedir. Ama hiçbir Broadway ya da Batı yakası yapımcısının böyle vecit halinde seyircisi olmamıştır. Her ayinde siyah kıyafetlerle sahneye çıkan Yezid, Ubaydullah ya da Şimr rolünde adamlar ıslıklarla ve yuh sesleriyle karşılanır. Ölümüne giderken hala bakire olan gelinine veda eden yeni damat gözyaşlarıyla alkışlanır. Hüseyin bebeğini kollarında tutup düşmana gösterirken insanlar göğüslerine vurup alçak sesle inlerler. Sanki hıçkırıklarını tutarlarsa trajedi yaşanmayacakmış gibi davranırlar. Ama tutku oyununun en yoğun, en büyük acı ve heyecanla yaşanan sahnesi Hüseyin'in öldürülmesi değil de beyaz kefenini giydiği sahnedir. Yaşanan tüm korkunç olaylara rağmen o an Batılılar için en az dramatik olan sahne, seyirciler için dayanılması en güç sahnedir. Ölüm karşısındaki sükunet anıdır o an, kendini kurban etme çağrısının istenerek kabulüdür. 10 günlük aşure anma günleri o dakikaya kadar devam eder. Erkekler Hüseyiniye, Hüseyin evleri denen özel salonlarda Kerbela hikayeleri anlatmak, gözyaşı dökmek, düşünmek, acı çekmek ve meditasyon yapmak için toplanırlar. Kadınlar birbirlerinin evlerinde toplanıp Hüseyin'in kızı ve yeğeni Kasım'a düğün çadırı kurarlar. Onu ipek kurdelelerle süsler, yerlere çiçek yaprakları serperler ve gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak düğünün gerdek yatağını hazırlarlar. Sonra Hüseyin'in bebeği için bir beşik hazırlar, içine oyuncaklar, şekerlemeler koyarlar. 21. yüzyıl yaşantılarında onlara yardımcı olması, uyuşturucudan, şiddetten ve diğer tehlikelerden koruması için Hüseyin'den yardım isterler, ona dua ederler. Ve güçleri tükenene kadar seslerini gittikçe yükselterek ''Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin'' diye bağırarak göğüslerini yumruklar, yanaklarını tokatlarlar. 10. günde toplu yürüyüşler başlar. Köylerde yüzlerce, şehirlerde binlerce, on binlerce yetişkin erkek ve çocuk toplanıp yürürler. Erkekler ellerini yumruk yaparak ses çıkarması için hızla göğüslerine vururlar. Ve her adımda, her darbede ''Ey Hüseyin, ey Hüseyin'' diye bağırırlar. Adamların bu şekilde dövünmeleri müthiş bir görüntü verir. Binlerce erkeğin sesi Paskalya yurtusunda çalan kilise çanları gibi kilometrelerce mesafeden duyulur. Ve göğüslere vurulan yumrukların gümleyen sesini de duyanlar daha çok heyecanlanırlar. Bazıları daha da ileri gider, kendilerini yumruklarıyla değil, uçlarında küçük keskin bıçaklar olan zincirlerle döverler. Zincirleri sağ ve sol omuzlarında arkaya atarak sırtlarına vurur ve kan içinde kalana kadar devam ederler buna. Bazıları alınlarını bıçakla keser ve akan kanlar yüzlerine akarak gözyaşlarına karışır. Bunu gören en güçlü, cesur ve kararlı seyirciler bile dehşet içinde kalırlar. Bütün bu yürüyüş sırasında insanlar çiçeklerle ve yeşil siyah bayraklarla süslenmiş büyük posterler taşırlar. Yeşil İslam siyah da matem içindir. Bunların bazıları standart Hüseyin posterleridir. Onu kefiyesi omuzlarına dökülmüş olarak gösterir ama diğerleri özel olarak aşure için yapılmıştır. Bu posterlerde Hüseyin'in açık başı arkaya eğilmiş, alnı kan içinde ve ağzı acıyla açılmış olarak görülür. Baş sanki havada durur gibidir ve gerçekten de öyledir. Kesilmiş ve bir mızrağın ucuna takılmıştır. Ve her yürüyüş grubunun tam ortasında beyaz ve üzerinde süvarisi olmayan bir at vardır. Hüseyin'in atıdır bu, eğri de boştur. Muharrem ayının 10. günü olan 680 yılının 10 Ekim günü güneş acımasız bir halde doğdu. Güneş ağır ağır yükselir ve dünyayı ısıtmaya başlarken Hüseyin'in kampındaki 72 askerden geriye kalanlar da teker teker dışarıya çıkıp ölümleriyle kucaklaşmaya gittiler. Güneş iyice yükseldiğinde kampta sadece Hüseyin kalmıştı. Ailesinin kadınlarına veda etti, beyaz atına bindi, ona takipçi kovalayıcı anlamında lahik adını vermişti ve kaderiyle yüzleşmek üzere çadırlı kamptan çıktı. Hüseyin düşmanın üzerine saldırırken onlar ona ok atmaya başladılar. Atının sağrısına birçok ok saplandı ama Hüseyin saldırmaya devam etti. Hüseyin bir süre atının üzerinde sanki 4000 askere karşı tek başına savaştığından haberi yokmuş gibi kılıcını hiç durmadan sağa sola salladı. Şimr'in yaralanan askerlerinden biri daha sonra "Aman Allah'ım, onu daha önce hiç böyle görmemiştim" diye anlattı. Piyade askerleri kurttan kaçan keçiler gibi kaçlar onun önünden dağıldılar. Ama Hüseyin fazla dayanamayacaktı. "Şimr askerleri de ne bekliyorsunuz?" diye bağırdı. "Korkak köpekler, öldürün ona. Yoksa analarınız mahrum kalacak sizlerden." Omzuna saplanan bir ok Hüseyin'i yere düşürdü. Ve o zaman askerler hep beraber saldırdılar ona. Hüseyin öldürüldüğü zaman üzerinde 33 hançer ve kılıç yarası vardı. Ama bu da yetmedi. Kanıtlarını yok etmek ister gibi atlarıyla çiğnediler Hazreti Peygamber'in torununu. Beş pederin halkından kalan tek insanı Hüseyin'i Kerbela toprağı üzerinde ezdiler. Sünnilerin tarih olarak kabul ettiği olay işte o anda Şiiler için kutsal tarih oldu. Ve kutsallığın ruhu, kokusu daha sonra olanların anılarına nüfuz edecekti. Daha önceki hikayelerde Hüseyin'in 3 yaşındaki kızı Sukayna'nın savaş alanında dolaştığından, beyaz atının gözlerinden akan yaşlardan ya da aniden ortaya çıkan iki beyaz güvercinden söz edilmez. Ama bu hikayeler aşure sürecinde ortaya çıktığı için kim milyonlarca Şii'yi kınayabilir ki? Hazreti İsa tutkusunda olduğu gibi Hüseyin tutkusunda da böyle derin ve büyük bir hikaye etrafında ayrıntıların ortaya çıkması doğaldır. Sonuçta olayı hatırlayanlar Arap atlarının en asili olan lahikin başını nasıl yere eğip alnını sahibinin kanına sürdüğünü, sonra gözlerinden yaşlar akarak kadınların çadırına girdiğini ve başını yas içinde yerlere vurduğunu anlatacaklardır. Sonra iki güvercinin dalıp kanatlarını Hüseyin'in kanına bulayarak güneye, önce Medine sonra Mekke'ye uçtukları, halkların da bunları görüp olanları anladığı ve üzüntüyle, kederle inlemeye, ağlamaya başladıkları da anlatılacaktı. İnsanlar 3 yaşındaki Sukayna'nın kanlı cesetler arasında dolaşarak, acılar içinde ağlayarak babasını aradığını da anlatacaklardır. Zamanla Abbas'ın tek koluyla savaşması, atın gerçekten ağlayıp ağlamadığı ve güvercinlerin sanki gerçekten cennetten gelmiş gibi yere dalıp dalmadıkları önemini kaybedecekti. İnanç ve ihtiyaç bunların olduğunu söyletecekti. Hikayeler itiraz kabul etmez, gerçekler kadar hatta daha da gerçek oldular çünkü onlar çok anlamlıydı. Hazreti İsa'nın ölümü gibi Hüseyin'in ölümü de tarihin ötesine geçti. Farklı bir tarih oluyor. Bu hikaye inanç ve ilham alanına hem duygusal ve hem de dinsel alana giriyor. Şimr'in askerleri Hüseyin'in ve 72 askerinin başlarını kestiler. Birçok kesik başı torbalara koyup atlarının boyunlarına astılar. Bunları Kufa'ya gidince Ubaydullah'a gösterip ödül alacaklardı. Ama Hüseyin'in başını ayırdılar. Şimr onun başının bir mızrak ucuna takılıp bir ganimet gibi ordunun önünde taşınmasını emretti. Siffin'de Kur'an'a saygısızlık edildiği gibi Kerbela'da da Hüseyin'in başına yapılıyordu aynı şey. Şimr 72 başsız asker cenazesini gömdürmede, kurtların çakalların yemesi için onların çöl kumları üzerinde bırakılmasını emretti. Kadınları ve çocukları zincire vurdu. Uzun Kufa yolculuğunda Hüseyin'in kesik başının arkasında sendeleyerek yürüttü onları. Kufa'da vali sarayında Şimr kesik başı ayakları dibine attığı zaman Ubaydullah güldü. Sonra da bastonuyla itip taş zeminde yuvarladı onu. Bu manzara karşısında Hazreti Peygamber'in eski yaşlı dostlarından biri tehlike ne olursa olsun daha fazla dayanamadı ve ''Çek sopanı onun üzerinden'' diye bağırdı. ''Allah'ın habercisinin şimdi saygısızlık ettiğim bu kutsal yüzü öptüğünü çok gördüm ben.'' Yaşlı adam bunu söyledikten sonra gözyaşları dökerek askerler onu durdurmadan önce salondan çıkmak ve son konuşmasını yapmak için yürüdü gitti. Yaşlı adam saraydan çıkınca orada toplanmış olan halka ''Bir köle bir köleye güç vermiş ve halkı da ona miras olarak bırakmış.'' diye konuştu. ''Siz Araplar bundan sonra kölesiniz. Piç vali emir verdi diye Fatıma'nın oğlunu öldürdünüz. Aşağılanmayı kabul edenler mahvolsun.'' Yaşlı adamın öfkesi ve umutsuzluğu halkın beynine işledi. Hazreti Peygamber öleli daha 50 yıl bile olmamıştı. Ama ailesinin erkekleri öldürülmüş ve kadınlarına hakaret edilmişti. Haberler İslam aleminde yayılırken onlarla beraber acı bir utanç hissi de yayıldı ve Hazreti Muhammed'in ailesine yeni bir isim bulundu. Beyt el Ahzan, keder hanesi dendi. Fakat 600 yıl önce çarmıhla işlenen iğrenç, alçakça cinayet gibi çöldeki alçakça cinayetin de bir son değil, sadece bir başlangıç olacağı kanıtlanacaktı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 198.